Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Şubat 2022 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Gerilimli bir dünya gündemi var. Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri arasında artık Ukrayna üzerinden yaşanan bu krizde hafta sonu gelişmeler gerçekten bir yeni bir savaşın eşiğinde miyiz sorusunu sordurtuyor maalesef. İki taraftan da açıklamalar var. Özellikle Donbas'ta siviller tahliye edilmek zorunda kaldığı pek çok görüntü sosyal medya üzerinden olsun, Rusya televizyonlarında Rostov bölgesine akan sığınmacılar ve Ukrayna ordusu sınır noktasının vurulması bağlamında ya da bir operasyon bağlamında yalanlama geçmiş durumda. Ancak Rusya tarafı da sabotajcı gruplardan bahsediyor. Tabii Ukrayna'da Azovtugayları ya da sağ sektör gibi güvenlik servislerine bir şekilde içkin yapılar da bulunduğu için daha durum tehlikeli bir hal alıyor. Nereden geldiğini anlamadan yaşanabilecek bir sıcak savaş bağlamında aktarmaya çalışacağım elimdeki gündemi. Bir yandan diplomatik görüşmelerle ilgili çabalar oldu hafta sonunda. Emmanuel Macron'un Biden'la görüşmesi, Zelenski ile görüşmesi, Vladimir Putin'le birkaç kez görüşmesi. Bir zirveden bahsedildi ama önce Fransa'dan zirvede anlaştılar açıklaması geldi. Sonra Kremlin'den hiçbir açıklama gelmedi. Sonra Fransa'dan artık karar vermeli diye açıklama geldi. Biraz karışık ortalık. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Münih Güvenlik Konferansı tabii Almanya'da Batı'nın yığınak yaptığı yer oldu. Kamala Harris temsil etti Amerika'yı bu toplantıda. Avrupa Birliği'nden mesajlar verildi. Rusya'ya yönelik sert söylemler işitildi. Oradan da elimden geldiğince aktaracağım. Covid haberleri çok fazla yok bugün zaten. Yavaş yavaş artık pandemi bitti herhalde, öyle düşünmek lazım. Gerçi öyle değil gibi gözüküyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de konuşma yaptı. Ama işte hepimiz yaşıyoruz, hep beraber görüyoruz efendim. Evet, bugün tabii bu krize bakacağız. Amerikan yönetimi özellikle tabii Avrupa'daki müttefikleriyle Trump döneminde oluşmuş yarıkları bir yıl içerisinde iş başına gelir gelmez kapatma hamlelerine girişmişti. Rusya ile bu bilek güreşinin Amerikan hegemonyası açısından böyle de bir önemi var ve Ukrayna'nın elbette. Bugün biraz bu konuya bakacağız. İngiltere'ye bağlanacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, hocamız, iktisatçı Ergin Yıldızoğlu'yla konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu hegemonya restorasyonu ile ilgili bir yazısı olmuştu geçtiğimiz hafta sonuna doğru. Bunun üzerinden değerlendirmelerini alacağız. Dünya açısından tehlikeli günlerden geçiyoruz. O yüzden bu tarz değerlendirmelere de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum sıcak haberlerin dışında. Başlamadan fakat frekanslarımızı tekrar edelim. Radyo üzerinden İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up üzerinden ya da Spotify üzerinden dinleyebilirler. Ayrıca YouTube kanalının linkini de paylaştım Twitter hesabımdan. Oradan da tıklarsanız kolaylıkla bizi izleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, çok kısa korona gündemini söyledikten sonra hemen sıcak konulara geçeceğim. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Münih'teki güvenlik konferansını, Münih'te düzenlenen güvenlik konferansının katılımcılarından bir tanesiydi. Yeni bir küresel salgın riski tartışıldı bu Münih konferansında. Özellikle Bill Gates, Microsoft'un başındaki isim konferansta bir konuşma yaptı. Dünyanın bir sonraki pandemiye hazır olmadığını söyledi. Başka bir pandemi daha yaşayacağız diyerek gözümüzü korkuttu. Bu sefer yine Covid, koronavirüs ailesinden bir patojen dedi. Tıbbi teknolojiye yatırım yapmak lazım. Özellikle mRNA teknolojisine dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus ise salgının henüz bitmediğini söyledi. Afrika'da %83'lük bir ilk aşı yetişkinlere vurulmuş durumda. Yeni salgın olasılığının ise o da açık tuttu. Ama asıl bu salgının bitmemesinin sebebi tabii patent hakları, yeterince aşılamanın her yerde yapılamaması, yeni varyantlar. Hep aktardığım şeyler sizlere. Enfeksiyon sürdükçe yeni varyantlar çıkmaya devam edecek dedi. Özetle aslında hep söylediği şeyler, böyle bir çerçeve var. Dünyada ama artık hani baktığımda korona gündeminde çok da fazla bir şey göremiyorum doğrusu. Devam bitmiyor, bitti anlamına gelmiyor. Devam ediyor. Amerika'da 1 milyona yakın can kaybı var biliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'da kısıtlamalar ama kaldırılıyor. Mart ayında iyice kaldırılacak. Böyle bir yeni bir dünya. Türkiye'de cumartesi 80 bin vaka tespit ettiler. 278 can kaybı bir günde Covid-19'dan. Dün akşamda 263 can kaybı, 70.355 vaka sayısı açıklandı ve Türkiye'de maskeleri çıkartma tartışmaları da yapılıyor biliyorsunuz. Yani geçen sene hiç böyle 20 binlerdeyken insanlar eve tıkılmıştı. Omikron varyantı herkes atlatıyor evde falan. Yani yeni temamızın bu olduğunu biliyoruz. Covid dünyasında hafta sonu Kanada'dan çok feci görüntüler yansıdı. Özgürlük konvoyu protestocuları, yaklaşık 70'i gözaltına alındı. Atlı polislerin insanları ezdiği, polislerin üniformalarının üzerinden rozetlerini, kimliklerini, hani yanlış bir şey yaparlarsa bulunan o kimlikleri çıkartarak protestocuların üzerine yürüdükleri, gerçekten bizim belki Türkiye'de gördüğümüz manzaralar ama Kanada gibi ileri demokrasi olarak adlandırılan bir ülkede çok da rastlanan manzaralar değil. Zaten savaş yasası diye andıkları artık bir acil durum yasası çıkarttılar. Protestolara katılanların banka hesaplarının dondurulması tehditleri savruluyor. Korona dünyası gerçekten dünyayı bambaşka bir yere götürüyor. Ben hepsi aktarmaya çalıştım Kanada konusunda. Çünkü aşı karşıtları deniliyor. Nüfusun az bir kısmı, ki çok da eleştirilebilir. Çoğu aşılandı. Ama işler bu aşı karşıtlığına indirgenecek gibi de gözükmüyor. ABD ile sınır ticareti alt üst oldu son 3 haftada. Yollar kapandı. Otomotiv sektörü vuruldu. Bambaşka bir tepki var. Burada aslında Batı hükümetlerinin bu krizi yönetim biçimi yönetirken de alışık olmadıkları şekilde haklarını ellerinden almalarına da dayanan acayip bir resim var. Ve bu böyle tartışılmıyor. Bunun yerine 3-5 aşı karşıtı ortalığı ayağa kaldırdı deniliyor. Dikkat çekici bir şey. Evet, hafta sonu Paris'te de grev vardı. Ulaşım, toplu taşıma grevi, hakikaten ortalık orada da alt üst olmuş durumda. Böyle ufak ufak dünyanın her yerinden bir takım olayları aktarmak istiyorum hep sizlere, güncellemek istiyorum. Dünyada bu arada 4 gün çalışan ülkeler sayısında artış var. Belçika da katılmış. 9,5 saat mesai. Ama yani öyle 4 gün deyip de şey yapmayacaksınız. Evden çalışırken herkes 8 saatlik çalışmayı unuttu. Bambaşka bir yere döndü. Gerçi İspanya gibi daha böyle sosyalist, tırnak içerisinde sosyalizm yok ama işte sosyal demokrat ülkelerde, iktidarların bulunduğu ülkelerde daha iyi yasalar, pilot uygulamalar yapıyorlar. Orada çalışma saatlerini arttırmıyorlar. Dolayısıyla ama bu korona dünyasından süzülen bir durum, onu da not etmiş olayım. Bir de İsviçre'de Swiss sırları deniliyor. Swiss Secrets İngilizcesi. Süddeutsche Zeitung gazetesi yer vermiş. Bir kar amacı gütmeyen gazetecilik grubu üzerinden organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi var. Orada yayınlanmış. Bu en köklü bankalardan birisi İsviçre'nin Credit Suisse. 30 bine yakın müşterinin verilerini bir muhbir sızdırmış. Tabii İsviçre denilince bankacılık sırlarıyla tanınan bir ülke. En büyük skandallardan birisi deniliyor. İşte Ürdün Kralı'ndan tutun da İtalya'nın suç örgütüne uzanan, şimdilik daha da fazla yayınlanacaktır. servetleri ortaya saçılmış. Usulsüzlük falan yok diyorlar ama tabii etik dışı vergi kaçakçılarına da gün doğuyor. Hep tartışılan şeyler aslında. Enteresan bir not olarak kalsın. Ve Avrupa'da Yunis fırtınası Britanya, İrlanda, Almanya, Hollanda hepsini vurdu maalesef ve toplamda 10 kişi hayatını yitirdi. Çok sert, saatte 196 kilometre estiğini söylüyorlar. Görüntüler dehşetengizdi sosyal medyadan. Yunanistan'dan da İtalya'nın Brindisi seferini gerçekleştiren feribotta çıkan yangın yüzünden epey bir ufak çaplı facia yaşanmış. 10-11 yolcuya hala ulaşılamıyor ki Türk yolcular 23'ü Türkiye'ye tahliye ediliyormuş. Her şeyleri yanmış gitmiş, feci bir haber. Evet, Cuma günü, Cuma diyorum, dün 20 Şubat'ta Pekin'de, Çin başkentinde, Çinliler Beijing diyorlar, olimpiyat oyunları sona erdi. Yaklaşık 2 hafta olimpiyat oyunları heyecanı Çin'e taşınmış idi. Kapanış töreni düzenlediler. Ulusal stadyum, kuş yuvası deniliyor ona. İşte çocuklar bir performans sahnelediler. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın açıklamaları vardı. Rekabet ruhuyla sporcuların yarışmasını vurguladığı. Norveç en başarılı ekip gibi gözüküyor. 16 altın, 8 gümüş, 13 bronz. Almanya 12 altın almış, 10 gümüş, 5 bronz. Çin takımı da 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz almış. İlk üçü onlar teşkil ediyor ama Rusya'da da ki Olimpiyat Komitesi altında doping iddiaları yüzünden Rus ekip yarışmıştı. 6 altın, 12 gümüş, 14 bronz, 32 madalya almışlar. Onlar da madalya sayısı bakımından ikinci sıradalar ama genel sıralamada 9. tamamlamış durumdalar. Evet, şimdi tabii Pekin Olimpiyatları sırasında gerçi geçen Ekim sonundan beri, 30 Ekim'de yanılmıyorsam Washington Post'ta yayınlanan o yazı, eli kulağında Rusya Ukrayna'yı işgal edecek teması, Amerikan yönetiminin dilinden düşürmediği tema. Buna karşılık Aralık ortasında Rusya Federasyonu güvenlik garantileri anlaşması sunmuştu. Silahsızlanma mimarisinin Amerika tarafından tek taraflı bir biçimde alt üst edildiği bir dünyada Rusya sınırlarında sürekli bir genişleme, sürekli bir silah mühimmat konuşlandırılması, özellikle Ukrayna, Rusya Federasyonu'nu rahatsız ediyor. Bu işi hukuki bir anlaşmaya bağlama vurgusu yaptılar ama 1,5 ay sürdü Amerikan tarafı ve NATO'nun yanıt vermesi ve bütün bu süreci de biz eli kulağında Rusya saldırısı olarak bekledik. Bu çıkmayınca tabii insanlar sorgulamaya başladılar hakikaten. Daha önce Amerikan yönetiminin tabii pek çok bu konuda dünya kamuoyuna yönlendirme bağlamında söylediği yalanlar da akıllara düştüğü için ciddi sıkıntılar yarattı algıları yönetmek bağlamında. Devam ediyor Amerikan yönetimi, hafta sonu boyunca da devam etti. Başkan Biden Cuma akşamı Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığına inanıyorum dedi. Ateşkes ihlali yapıp suçu Ukrayna'ya atıyorlardı ama çok fazla haber var Donbas, Donetsk ve Lugan'dan. Çok fazla görüntü var. Yani hemen hepsinin uydurulmuş olması inanılacak gibi değil. False flag derler İngilizce. Yanıltma operasyonu anlamına gelir. Geçmişte Amerikan yönetiminin geçmiş 10 yıllarda o kadar çok yanıltma operasyonu var ki dolayısıyla ben aklıma böyle somut olarak Rusya'nın çok büyük, çok skandal yaratan bir yanıltma operasyonu doğrusu gelmiyor. Elbette o Rusya, Sovyetler Birliği döneminde onların da istihbaratı çalışmıştır ama böyle yanıltma operasyonu denildiği zaman aklıma bunu yaptılar diye bir şey açıkçası çok düşüyor. İspatlanmışlık bakımından, kanıtlanmışlık ve ortaya çıkmışlık bakımından söylüyorum. Amerika'nın aksine. Şimdi tabii Ukrayna'ya o kadar çok silah yığıldı ki, o kadar silah ve tonlarca açıklamaları kendileri yaptılar bu arada. Herkes pozisyon almış durumda. Herkes bir yerden bir savaş çıkacak ve bunu yatıştırmak yerine sürekli körükleyici, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesini sağlamak için her türlü söylem var efendim. Dün akşam Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı Joe Biden. Yardımcısı Kamala Harris'i de birazdan aktaracağım. Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na gitti, konuşma yaptı. İşler öyle bir hale almış durumda ki işin doğruluğunu sor. Suriye Savaşı'nda da aynı şeyler olmuştu. Hatırlamanızı isteyeceğim. Balık hafızalara kuvvet. Şimdi Donbas'ta bir anaokulu saldırısı geçen hafta oldu ve ondan sonra hatta Biden onu da kullandı. anaokuluna saldırdılar diye ama yanıltma operasyonu olarak yani Donbas tarafında diye aktarıldı bu. Halbuki o anaokulu Ukrayna, Donbas büyük bir bölge. Donetsk ve Lugansk onun sadece bir parçası, tabii ki büyük kısmı, ama onun dışında da bir Donbas bölgesi var. Ukrayna'nın kontrolünde olan anaokulu orada. Yanıltma operasyonunu kim nereye yaptı? Hakikaten çok acayip. Ukraynalı bir milletvekili, bu lideri de Ev Hapsi'nde en son yanılmıyorsam Medvedchuk, Yaşam İçin Partisi. Artık Amerikan yönetiminin bu söylemlerine dava açacağını duyurmuş. Çünkü Ukrayna'yı hem durumu kışkırtıyor bu konuşmalar, hem de ekonomimizi zedeliyor. Hepimizin psikolojisi bozuldu demiş. Zihinsel ve psikolojik travma içerisindeyiz diye açıklama yapmış. Bu laf, bu evet, bu cümleler tabii orada bir savaş tehlikesi hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Altını çizmek gerekiyor. Sabotaj grupları bir savaş çıkartabilir. Cidden büyük bir risk, bunu belirtmek gerekiyor. Ama tabii böyle yangına körükle gitmek de zaten sürecin kendisine hizmet etmiyor. Gidiyorlar Britanya Başbakanı hafta sonu 1945'ten bu yana Avrupa Kapı'daki en büyük savaşı planlıyor Rusya gibi bir iddia ortaya attı. Nereden böyle bir plan olduğunu bilmiyoruz. Tatbikatlardan yola çıkarak söylüyorlar ama daha önce de orada tatbikatlar yapılmıştı. Bu koşullarda Münih Güvenlik Konferansı toplandı. Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi. Konsey Başkanı Charles Michel konuştu. Joseph Borrell konuştu. Bir ümit atmosferi oluştu Putin'in konuşmalarıyla dediler. Ama böyle olursa dediler. Joseph Borrell daha jeostratejik analizler yaptı. Çin ve Rusya'nın ortak bildirisi 4 Şubat'ta Pekin Olimpiyatları'nın açılışında, buna atıfla anlatı kavgasıyla karşı karşıyayız dedi. Doğru, hakikaten karşı karşıyayız. Bu kavganın bir kısmı dünya düzenini yeniden tanımlama girişimidir. Şimdi tabii enteresan, Çin ve Rusya'nın dünya düzenini etki alanlarıyla tanımlayan büyük imparatorlukları 19. yüzyıldaki dünyasına geri döndürmek istediklerini söylüyor. Yani tabii NATO, ben genişlerim kardeşim, hiç siz bana karışamazsınız, istediğim yere giderim diyor. Bu bir imparatorluk olmuyor ama ya genişleme, üstüme gelme denildiği zaman imparatorluk oluyor. Gerçekten çok enteresan. Anlatı kavgası deyince insanın aklı gidiyor. Rusya ve Çin'in verili çok da tatmin edici olmayabilir, çok da hakkaniyetli olmayabilir ama verili 2. Dünya Savaşı'ndan sonra verili bir hukuk sistemi var. Bu hukuk sistemine uygun hareket bütün ülkelerde tümüyle etmiyorlar ama en azından oradan çok da sınırların dışına çıkmamalarının mekanizmaları var. Bu mekanizmaları işlettiğiniz zaman uluslararası düzen çıkıyor karşımıza. Bir de tabii sürekli olarak biz genişleriz, istediğimizi yaparız. Çünkü bütün ülkelerin farklı çıkarları var. Nasıl bu işi yöneteceksiniz burada? Savaş çıkar yoksa. Enteresan bakış açıları bunlar Batı'dan. Yani mütemadiyen kendileri her istedikleri bir biçimde yapabilirler ama karşılarındakiler bu çıkarları bundan farklı olanlar, onlar olmaz şeklinde bir bakış açısı diyebiliriz. Kamala Harris Amerika'da çok pohpohlandı ama kimse ismini bile anmıyor. Biden'dan sonra başa gelecek denildi. Bilemiyorum olur mu bu. Münih konferansında Amerika'yı kendisi temsil etti. Rusya'ya yine tehditler savurdu. ABD güçleri ama Ukrayna'da savaşmayacak. Zaten genelde öyle oluyor artık, ABD Irak işgalinden beri arkadan savaş veriyor. Başkaları savaşıyor onlar için. NATO topraklarının her karışını savunacaklar dedi. Yani ne oldu, NATO'ya saldıran birisi mi var falan, onu bilmiyoruz tabii ki. Her millet ittifaklarını seçme hakkına sahip, sınırları zorla değiştirmemeli dedi. Çok enteresan. Ben olsam hemen sorardım, niye Yugoslavya'nın sınırları parçalandı? Niye Türkiye ile ilgili özerklik zerk ediliyor? Neden Suriye'de özerklik? O sınırları kim değiştirmek istiyor? Nasıl değiştirmek istiyor? Falan gibi pek çok soru var. Buradan hayır şer çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Şimdiye kadar pek hayır çıkmadığını biliyoruz ama hatırlayacaksınız. Irak'tan özellikle bir devlet de kalmadı, otorite de kalmadı. İnsanlar devlet biçiminde örgütleniyorlar. Keşke belki olmasaydı ama şu an günümüzde gerçeklik bu. Ortada bu yapıyı kaldırdığınız zaman da herkes birbirine düşüyor. Dolayısıyla bu sınırlar derken neyi kastediyor? Ama orada galiba Münih'te kimse sormamış. Amerika hangi sınırları nasıl değiştirdi sorusunu soran olmamış. G7 ülkelerinden Rusya ile diyaloğa hazırız, sonra yaptırım uygulamaya da hazırız açıklamaları geldi. Zelenski aynı şekilde çeviri kulaklığı arızalanmış, hemen Rusya'nın siber saldırısı diye şaka yapmış. Alışıldık şeyler aslında. NATO'ya üyelikten vazgeçmek istemediklerini dile getiriyor. Ama bir şekilde Avrupalılar da ya şimdi üye olamazsınız, siz yeterince demokratik değilsiniz diyor. Çok enteresan tabii. Yani bu demokrasi kavramı da bu geçen hafta NATO Genel Sekreteri yine hafta sonunda söyledi. Biz NATO ülkesiyiz, demokrasiyiz. NATO ülkeleri demokrasi değerleri altında toplanıyorlar. Rusya, Çin öyle değil dedi ama ya şimdi Polonya var, Macaristan, Türkiye var. Ukrayna da olabilir. En son Savunma Bakanlığı'na sağ sektörün liderini danışman olarak atamışlardı kendileri. Açık neonazi, açık nazi, enteresan bir Avrupa tablosu oluşturuyor bütün bunlar. Ukrayna'da haklı olarak yani herkes oluyor, biz niye olamıyoruz gibi sorular soruyor tabii. Yaptırımları çıkartmak için neyi bekliyorsunuz diyor. Gerçekten bir ülkenin bütün egemenlik haklarını başkalarına devrettiği zaman yaşanabilecek bütün felaketler Ukrayna'nın başına gelebilir gibi gözüküyor. Dengeleri tutturamayan politikacıları nedeniyle. Fakat bu NATO üyeliği işi çok da tutacak gibi gözükmüyor. Münih'te başka şeyler de vardı ama çok dişe dokunur değil tabii. Ukrayna gündemi işgal etti diyebiliriz. Hulusi Akar da açıklama yaptı. Katılan Savunma Bakanı Türkiye'den katıldı. Ukrayna ile ilgili askeri hareketlilik var, dezenformasyon var dedi. Efendim Zelenskiy ile görüşmeler yaptık, Cumhurbaşkanımız dedi. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin rahat güven içinde yaşaması samimi dileğimiz dedi. Pek suya sabuna dokunmadı diyebiliriz. Aslında biraz daha Ukrayna ile Türkiye'nin yakın stratejik ilişkilerini vurguluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da bir belediyelerle ilgili panele katılıp mesaj verdi. Şimdi NATO Ukrayna'daki personeli başkent Kiev'deydi. Lviv'e batıya taşıdılar. Stoltenberg'in bir yandan diplomatik inisiyatifleri destekliyoruz açıklamaları vardı. Blinken'in gazetelere sürekli televizyonlara konuştular. İşgal senaryosu ilerliyor ancak savaş hala önlenebilir açıklaması vardı. Orada tabii daha geçen hafta BM konuşması çok trajikti. Biliyorum bana güvenmiyorsunuz demeye getirdi. Ama ben savaş için değil barış için buradayım dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ağzından işittik bu lafları da. Şimdi Polonya'da Amerikalıların yeniden asker konuşlandırdığı görüntüler de düştü. Belarus sınırına konuşlandırıyorlar. Bu tabii oradaki hareketliliğin sembolü ama çatışma kışkırtmayı amaçlamıyoruz diyorlar. Zaten hep böyle açıklamalar yapılıyor. Alman ordusunda alarm seviyesini yükseltmişler. Acil müdahale gücü kapsamındaki birliklerin alarm seviyesi yükseltilmiş, onu belirtelim. Fakat Almanya tabii tutumunu devam ettiriyor. Özellikle de Ukrayna'ya silah vermeme, silah ihracat kurallarının değiştirmesi için sebep yok diye Scholz'un Afrika Birliği ile zirvede açıklaması oldu. Donetsk ve Lugansk'taki durum ise gerçekten bir acayip. Dünyanın başka bir yerinde Amerika'nın farklı ilgilendiği bir yerde olsaydı şimdi ortalık ayağa kalkmıştı. İnsani dramları sahiplenenler, açıklamalar, haberler, yorumlar olurdu ama Hiçbirisi yok. Sadece Donetsk'ten ve Lugansk'tan gelen görüntülerle insanlar durumları anlatmaya çalışıyorlar. Özellikle tabii rahatsız edici olan orada maalesef açık açık artık Atlantik Konseyi'ye atıf yapıyor Azov Tugayları, sağ sektör gibi gruplar, başka pek çok paramiliter, aşırı sağcı, doğrudan banderist, açık bir biçimde banderist gruplar var. Bunların yol açabilecekleri sabotaj hikayeleri çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Fakat bunlar gündeme getirilmiyor. Pek çok patlama sesi, görüntü, silahlar, düşen mermiler, hepsinin görüntüleri sosyal medyadan yayınlanıyor. Sabotajcılarla ilgili operasyonlar yayınlandı. Ve tabii bütün bunlar olurken AGİT gözlem misyonu ne yapıyor diyeceğiz. Amerikalılar ve Danimarkalılar çekildiler gözlem misyonundan. Çok enteresan. Gözlem misyonunu işlevsizleştirme. İnsan tabii şöyle düşünüyor. AGİT'ten ilk kim çekildiyse burada başka hesapları onun var demektir diye. Çünkü sahada olacaksınız, ne olup bittiğini gözleyeceksiniz değil mi? Niye çekiliyorsunuz sorusunu sormak gerekiyor tabii ki. Şimdi havan topları, 120 milimetre kalibrelik havan topları ki yasak ateşkese göre, Minsk anlaşmaları var BM onaylı. Özellikle bazı yerleşimlerin bunlarla bombalandığı yolunda haberler, görüntüler hepsi yağdı. Saldırı planları ele geçirildi ve tahliyeler tabii ki bu kadar çok ortalık karışınca orada bir seferberlik hali var. Tam rakamı şu an bilmiyorum ama yaklaşık 60 bin civarında insan tahliye edilmeye başladı Donetsk'ten ve Lugansk'tan. 2014'te Lugansk çok fena kıskaç altında kalmış bir yerdi. Ben daha sonradan gidebilmiştim 2018'de. O zaman hikayelerini anlatmışlardı. Kitlesel tahliyeler sivillerin başlatıldı. Rusya Ukrayna'ya saldıracak diye Amerikalılar 4 aydır konuşuyorlar ama Ukrayna sınırın Ukrayna tarafında hiç tahliye falan gibi bir ihtiyaç da duymuyorlar. Bu da enteresan aslında. Özellikle Rostov bölgesine trenlerle insanlar tahliye edilmeye başlandı. Yaklaşık 950 bin Donbaslı'nın da Rusya vatandaşlığına başvurduğu belirtiliyor. Ya yani bunlar Arnavutluk'ta olsaydı mesela ortalık ayağa kalkardı gerçekten. Evet, şimdi bu konuda bu arada Rusya topraklarına düşen mermiler ve sınırın bir de Rusya tarafı var. Ben o sınırdan geçtiğim için nasıl olduğunu da biliyorum. Çok sıkı kontrol vardır. Rusya tarafından ayrı geçersiniz. Epey bir 3 kapı vardı yanılmıyorsam en az. Tekrar bir de Donetsk ve Lugansk taraflarında ayrı o yerel yönetimin kontrolünde sınır kapıları vardır. Orada o civarlarda belli kontrol noktaları da var. Onlardan saldırıya uğrayanlar olmuş ve Rusya Rostov bölgesine düşen mermilerden de bahsediyorlar. Görüntüleri de yayınlıyorlar. Soruşturma başlatılmış Rusya'da. Bugün ayrıca bir saldırı olduğu haberi biraz önce de geldi hakikaten. Çünkü Rusya ben işgal etmeyeceğim diyor ama kendi toprakları saldırıya uğradığında meşru müdafaa hakkı diye bir şey var. Tıpkı Türkiye'nin Suriye'den Kilis'te düşen füzeleri hatırlarsanız meşru müdafaa hakkı uyarınca ülkelerin hareket etme hakkı var. Kendi topraklarına, kendi insanlarına zarar verecek bir saldırıya uğramaları durumunda. Bunun dışında hafta sonu Rusya tarafı biz Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyoruz söylemini defalarca tekrar etmek zorunda kaldılar. Hakikaten sabırla aynı şeyleri söylüyorlar. Anatoly Antonov, Washington Büyükelçisi, efendim Dmitri Peskov ve bu işgal söylemleriyle Ukrayna tarafını güç kullanmayı ya teşvik ediyor Amerikan yönetimi dedi Peskov. Stratejik nükleer tatbikatlarla hipersonik füzeleri caydırıcı gücü sergilemek bakımından Rusya'nın kullanıldığı, hani üzerimize geliyorsanız bizim böyle silahlarımız var mesajı içeriyor. Putin ve Lukashenko birlik devleti çerçevesinde bu tatbikat hatta uzattılar dün akşam Notam'da Azak Denizi için verilmiş tatbikatlar biraz daha devam edecek. Bir de tabii Emmanuel Macron yine arabuluculuğa soyundu hafta sonu. Biden'la görüştü, Zelenski ile görüştü, Putin'le bir iki kere görüşmesi var ve Elize Sarayı Biden'la Putin'in bir zirve toplamakta anlaştığını duyurdu dün akşam. Ama Kremlin tarafından öyle bir açıklama gelmedi. Sadece Kremlin'den yapılan açıklama gerilimin tırmanmasının nedeni Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonlarıdır diyor Kremlin. Özellikle de NATO üyeleri tarafından silah pompalandığını söylemiş Macron'a. Müzakere sürecini Minsk anlaşmalarını yerine getirmediğini söylemiş ve Amerika ve NATO'nun da Rusya'nın güvenlik garantileri anlaşmalarını temel unsurlarını yanıtsız bıraktığını söylemiş. Rusya'nın tepkisi bu şekilde ama Elize Sarayı'ndan Biden-Putin zirvesi olacak anlaştılar diye açıklama geldi. Bugün de Putin artık karar vermeli diye açıklama geldi. Yani biz hani Türkiye'de yetkili makamlar bir takım açıklamalar yapıyorlar. Onların açıklamaları yalanlanınca nasıl olur, biz nereye bakacağız diye soruyoruz. Yani aynı hesap yani. Uzlaştılar diye açıklama yapıyorsun, sonra Putin karar vermeli diye açıklama yapıyorsun. Belki de bir müzakere baskı yöntemi bu ama ne kadar işlevsel olduğu tabii ki tartışılır efendim. Bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Rusya lideriyle bir telefon görüşmesi yapacağı hükümet sözcüsü tarafından açıklanmış durumda. Ukrayna tarafından hala Rusya'nın muhtemel işgaline ilişkin konuşmak uygun olmaz açıklamaları geliyor, yalanlamalar geliyor. Dediğim gibi düzenli ordu değil ama paramiliter güçler orada büyük bir mesele. Amerikan tarafından yeni hamle şu oldu bu psikolojik savaşta. Amerika'nın Rusya'daki vatandaşlarına tahliye planınızı yapın çağrısı yapıldı. Sanki Rusya'da saldırıya uğrayacaklarmış gibi bir resim çizildi. Ayrıca alışveriş merkezleri, metro, tren istasyonlarına saldırı olacak diye. İnanılmaz bir enformasyon terörü, inanılmaz. Rusya tarafından da bize ilettiniz mi bu tehlikeleri? Bize söylemiyorsunuz. Böyle bir hani işbirliği yapılır, önlenir eğer aldıysanız bir istihbarat. gitmesinler. Ona henüz yanıt görmedim. Şu an durum böyle gibi gözüküyor. Hakikaten birazdan Ergin Yıldızoğlu Hoca ile Amerika'nın buradaki stratejisini konuşacağız. Değerlendirmelerini alacağız efendim. Evet, bunun dışında Türkiye'den birkaç not aktarayım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Die Welt gazetesine açıklamaları var. Rusya-Ukrayna meselesi üzerinden. Arkadaşlar beni uyarıyorlar, seste galiba bir problem varmış. Oldu mu arkadaşlar, bir haber ederseniz bana. Evet, bir seste. Düzeldi mi? Ben duymuyorum o yüzden. Evet, yok. Tamam, peki. Kusuruma bakmayın. Kaldığım yerden devam edeyim. İbrahim Kalın Die Welt gazetesine konuşmuş. Rusya'ya yönelik yaptırımlar işe yaramaz. Sadece sorunlar ertelenir. Diğer tarafı dinlemek, anlamak lazım demiş. Ama bir yandan da yani Rusya'nın hem tehdit altında hissettiğini 30 yıldır dile getirmiş. Bir yandan da Putin sınırları yeniden çizmek ve stratejik ittifakları yenilemek istiyor demiş. Enteresan. Mesela NATO hiç böyle şeyler istemiyor. Türkiye gerilimin neresinde denildiğinde de her iki tarafın da güvende hissedeceği yeni kurallar, ilkeler oluşturmamız gerekiyor. Yani BM kuralları olmuyor mu diye sormak lazım buna da. Ne demek istediğini anlayamadım çok. NATO dünyanın en başarılı, önemli askeri ittifakı demiş. Türkiye'nin kilit konumuna atıf yapmış ve Türkiye'nin dış politikada 360 derece, yani bir yerde duramıyoruz, sürekli dönüyoruz böyle. 360 derece dönüyoruz, görüyoruz, dönüyoruz, görüyoruz şeklinde bir perspektifi olduğunu dile getirmiş. Evet, Almanya ile de istenen düzeyde ilişkimiz yok demiş. Evet, bunun dışında Dışişleri Bakanı Sedat Önal'ın Yunan mevkidaşı ile Atina'da görüşmesi var bugün, onu belirteyim. Ve Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yine İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti Mart'ın 9'unda gerçekleşecek. Yair Lapid ile görüşmesi dün olmuştu, telefon görüşmesi, herhalde hazırlık için o var. Cumhurbaşkanı'nda Afrika turu var. 3 gün sürecek. Kongo, Senegal, Gine-Bissau, beraberinde de 100 bin doz COVID-19 aşısı hibesiyle gitmiş, resmi törenle karşılanmış ve ilişkileri ilerletme, anlaşmalar imzalanmış. Onu da aktarmak istiyorum. Evet, Orta Doğu'dan Suriye Dışişleri Bakanı Moskova'da Sergey Lavrov'la görüşecek. Bunu aktarmak lazım belki. İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yapmışlar Lübnan hava sahasında. Egemenlik hakları konusunda biliyorsunuz Amerikalılar çok hassaslar, ama Lübnan'a gelince ya da İsrail'e gelince bu söz konusu olmuyor elbette. Onu da aktaralım. Arkadaşlar, arayalım Ergin Hoca'yı, başlayabiliriz ikinci bölüme. Evet, programın ikinci yarısına geçelim şimdi. Bu özetlerden sonra telefon hattımızın diğer ucunda iktisatçı hocamız, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ergin Yıldızoğlu var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için programa.
Buyurun.
Hocam, şimdi tabii gerçekten 2022'ye çok gergin girildi. Avrupa güvenliği, dünya, küresel güvenlik mimarisi, elbette Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı bu gerilim Ukrayna üzerinden yaşanıyor ve 4 aydır da eli kulağında bir saldırı üzerinden yaşanıyor. Fakat ciddi tehlikeler de var tabii sınırın Ukrayna tarafına da bakıldığı zaman. Sağdan gelen haberleri süzmeye çalışıyoruz biz de, gelen bilgileri. Şimdi Amerikalılar bugün, bu hafta sonu bir de Münih'te güvenlik konferansı vardı geleneksel. Evet. Oradan da çeşitli manzaralar çıktı. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Neden biz bu krizi şu anda yaşıyoruz? Çünkü 2014'te dondurulmuştu. BM onaylı anlaşma vardı. Trump döneminde belki Amerika'nın karışıklıkları diyeceğim ama Biden yönetimi başa geldi. Karşımızda bir Ukrayna krizi bulduk. Neden şimdi böyle bir kriz bulduk efendim?
Şimdi İlk bakışta tabii Biden'dan konuşarak devam edebiliriz, ama şöyle biraz hafifçe geri çekildiğimiz zaman iki parametreyi daha göz önünde almamız lazım. Bir tanesi Çin. Diğeri de Rusya'nın kendi yakın çevresi üzerinde etkisini arttırmaya devam etmesi. Suriye'de başarılı oldu. Kazakistan'da başarılı oldu. Ukrayna Rusya açısından çözülmemiş bir sorun. Dolayısıyla Rusya açısından gündeme geleceği daha 2007'deki Putin'in Münih konuşmasından beri zaten belli bir şeydi. Şimdi Amerika'nın durumuna bakarsak Amerika'da şöyle bir sorun var. Amerika'nın dünyadaki konumunu nasıl yöneteceği konusunda hem yönetim içinde türlü anlaşmazlıklar var, hem de tarihsel olarak karşı karşıya kaldıkları problemi kavramakta bence bir zorluk var. Ya da sahip oldukları gerçekçi olarak ifade edilen uluslararası ilişkiler anlayışı buna çok izin vermiyor. O da şu: İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika çok özel bir konumdaydı. Yani ekonomik, askeri, siyasi olarak dünyanın ya da en azından Avrupa'nın ve diğer kapitalist ülkelerin geleceklerine biçim verecek durumdaydı. Hem mali olarak yardım etmek durumundaydı, hem bir ekonomik model sunmak durumundaydı, hem de komünizm karşısında kendilerini, haklarını anlatmalarına yardımcı olacak işte özgür dünya, demokrasi falan gibi bir söylem sunma kapasitesine sahipti. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda karşımızda şunu görüyoruz: Amerikan liderliği doğal koşulların içinden çıkarak kabul edilmiş bir liderlik o zaman. Buna hegemonya diyoruz. Bu bir taraftan Amerika'nın askeri gücüne dayanıyor, kullanma kapasitesine dayanıyor. Bu taraftan da esas olarak liderliğine, ekonomik, fiziki, kültürel, ideolojik liderliğine dayanıyor. Bu ortam kaybolduktan sonra buraya geri dönmek imkansız. Ve ondan sonraki süreç içinde Avrupa Birliği daha sonra şekillendi. Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman Amerika'nın bir ileri doğru bir hamlesi oldu. Tek kutuplu dünya oluştu şimdi. Dolayısıyla tek hegemonyacı benim dedi ama bunu kimseye anlatamadı esas olarak. Hemen orada Rusya, Avrupa'nın çeşitli ülkeler, Almanya dahil ve Çin. Hayır, tehlike kalktığına göre çok kutuplu olmalıyız. İşte buradaki kavram şu: tehlike kalktığı meselesi. Amerika hegemonyasını bir başka tehlikenin varlığı karşısında inşa edebildi. Tarihte hep böyle olmuştur. Tarihte büyük ittifaklar, büyük bölgesel hegemonyalar hep bir başkasını dışlayarak, ona karşı, onun tehlikesine, ondan korkutarak, onun saldırısından korkutarak birilerini bir araya toplamak, toplayabilmek sonucunda ortaya çıkmıştı. Amerika'da işte ne diyelim, kızıl tehlikeye karşı NATO'yu inşa etti ve Avrupa'yı, uzakta Japonya'yı, Avustralya'yı, yani İngilizce konuşan ülkeleri de buna ek olarak ve diğer eski sömürgeleri, yani kapitalist ülkeleri kendi hegemonyası altına, şemsiyesi altına topladı. Tehlike kalkınca ne olacak peki? Tehlike kalkınca Amerika'nın bütün kaprislerine ve arzularına, Avrupa'daki askeri varlığına, ekonomik gücüne, doların hakimiyetine karşı kapitalist ülkeler kendi çıkarlarına yönelmeye devam öne çıkarmaya başlayacaklar. Çünkü halklarının talepleri de sıkıştırıyor hükümetleri.
Evet.
Ekonomi krize gelmeye başlamışız artık 70'lerde. Bundan sonra sorun Amerika açısından hegemonyamı nasıl restore ederim problemi. Bunu biliyorsunuz, Bush döneminde sadece şiddete ve askeri hakimiyete dayanarak yapmayı denediler. Geri tepti demek mümkün. Yani hem prestij kaybı ortaya çıktı, hem öbür taraftan asker yıkar ama yerine bir şey koyamaz durumu ortaya çıktı ve geri çekildi kademe kademe ve tekrar hegemonya, acaba rakiplerimiz, dostlarımızla bir araya gelebilir miyiz, bir birlik kurabilir miyiz, ama bir düşman lazım. İşte şimdi Avrupa'da bunu yapabilmek için Rusya, nasıl söyleyeyim, kullanışlı bir düşman olarak duruyor. Rusya da zaten kendi bölgesel güvenliğini sağlamak için ya da kendi bölgesel hegemonyasını sağlamak için çalıştığı için bunu sunmak da kolaylaşıyor giderek. Ukrayna da bunun bir aracı. Şimdi Rusya, esas olarak bakarsanız, ekonomik ve siyasi ve nüfus olarak Ukrayna Rusya'nın hiçbir işine yaramaz.
Evet,
Avrupa'nın da hiçbir işine yaramaz.
Evet.
Yoksul, gariban, hiçbir şeysi olmayan, işte belki buğdayı olan bir ülke. Ama stratejik olarak biri bunu tampon olarak görmek istiyor, öbürü tamponu ortadan kaldırıp genişlemek ve sınırına dayanmak istiyor. Ve böylece evet. bir bütünlük kurmak istiyor. Evet. Bence savaşı zorlaması bir anlamda diye düşünüyorum Avrupalıların. Saldıracak, evet. bugün saldıracak, yarın saldıracak. Bak saldırmaya başladı. Ama tabii ki savaşmak da istemedikleri de bir gerçek.
Bir yandan da hocam, evet. Hocam bir yandan kendi zorlukları da var. Şimdi SWIFT sisteminden çıkartmak diyorlar ama dönüyorlar Avrupa'ya zarar verecek diye kendileri söylüyor. Kuzey Akım 2 aynı şekilde Almanya bağlamında gerçekten çok da biraz da irrasyonel bir şeye varıyor. Şunu sormak istiyorum hocam size. Biz yine teorik plandan gidersek yani tabii günceli ben sürekli konuşuyorum ama sizi yakalamışken. Şimdi Rusya ve Çin'in tehdit teşkil ettiği savuna pek çok örnek tabii verilebilir. Çin'in giderek askeri gücünü pekiştirmesi vesaire ama onlar da şunu söylüyorlar. Amerika her yerde var. Yani benim Güney Çin Denizi'mde bir anda Amerika çıkıyor karşıma. Ya da aynı şekilde Rusya'da benzer söylem. Yani onlar da bir savunma yapıyoruz söylemiyle bunu dile getiriyorlar. Biz bir yere yayılmaya çalışmıyoruz. Onlar yayılmaya çalışıyor. Biz de kendimizi savunmaya çalışıyoruz şeklinde formüle ediyorlar. Benim burada merak ettiğim şu. Hani tehdit lazım diyorsunuz ya. Şimdi Rusçayı öğrenmek bile çok zor. Ben deniyorum. Kendim biliyorum yani. Çin böyle en ilk düzeyde öğrenebilmek için 7 yıl falan vermeniz lazım çat pat konuşabilmek için. Bu ülkeler kendi kullandıkları dil ve kültürlerini bile dünyaya yani nasıl Amerikan hegemonyasını yıkıp da emperyalist nasıl olacaklar? Yani nasıl bunu günümüzde bu çağda başaracaklar? Bu tehdidin abartılmasında da bir sorun yok mu? Nasıl formüle etmek lazım?
Şimdi devletler arası ilişkiler mutlaka ve mutlaka bir aşamada bir hegemonya sistemine hı hı. ulaşamazsa sürekli istikrarsızlık yaşamaya devam eder. Tarihe gidip bakalım. Çünkü mülkiyet sistemleri üzerinde oluşmuş devletler ister istemez genişlemek isteyeceklerdir. Başka bunun hiçbir çaresi yok. Nüfus arttıkça genişlemek isteyecektir. Kaynak isteyecektir genişlemek. Yukarıdakilerin harcamaları ve de kaynak ihtiyaçları genişlemelerini gerektirecektir. Şimdi tehdit Çin ve Rusya tehdit oluşturuyorlar. Kime? Çin ve Rusya Amerika hegemonyasına tehdit oluşturuyorlar. Hı hı. Şimdi bu yani kimlerin karşı karşıya olurken şimdi burada Çin değil burada yani Rusya değil. Çin ve Rus devletleri ve kim yönetiyorsa onları onlarla Amerika, Avrupa vesairedeki devletlerini yönetenlerin anlayışları arasında bir itiş kakış yaşanıyor burada esas olarak. Şimdi Çin açıkça konumunu şöyle koyuyor. Bu Güney Asya benim kontrolümde olacak diyor. Bunu söylüyor. Teknolojik olarak dünya lideri olacağım diyor 25'ine. Bunları söylemek zorunda ve bunları da arzu etmek zorunda. Bundan çaresi yok bu. Kapitalist bir ülke çünkü. Ve çok hızla gelişen bir ülke. Şimdi Rusya'nın ekonomisi ciddi problemler içinde kendini...
Nüfusu düşüyor. Nüfusu sürekli azalıyor Rusya'nın tabii doğru.
Kendini güvence en azından. Şimdi Rusya'nın bir genişleyerek dünyanın bilmem nesine hegemon olma iddiası yok ortalıkta. Ama en azından çevresini güvence altına almak istiyor. Ama şöyle bir şey oldu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çevresinde bağımsız tırnak içinde ülkeler oluştu. Dolayısıyla bunları geri çekmeye çektiğin zaman hukuken kullanacağımız kavram ilhak ve genişleme. Yani Sovyetler Birliği dağılmadan halledilmesi gereken bir sorun halledilmediği için Soğuk Savaş bittiği zaman Avrupalılar ve Amerika Rusya'ya yalan söylemeyi tercih ettiği için ama tabii öbür taraftan karşıdakilerin de bu yalanı nasıl yuttukları da ayrı bir sorundur.
Evet.
Yani şimdi Sovyet liderliği son derece tecrübeli Soğuk Savaş'tan gelen bir biz genişlemeyeceğiz batıya doğru diyor. O da iyi peki tamam o zaman diyor. Bu da kolay anlaşılabilir bir şey değil. Ama netice itibariyle bir sürü sorun üst üste birikti. Ve karşılıklı güvensizlik anahtar burada. Nasıl gideceğimizi belli bilemiyoruz ama esas sorun Soğuk Savaş'tan sonra bir yeni düzenin kurulamamış olması.
Evet. Peki hocam bunun Amerika-Avrupa hattına baktığımızda siz ne görüyorsunuz? Şimdi tabii Olaf Scholz artık Almanya'da lider. Merkel daha bir dengelemeyi başarmasıyla tanınıyordu. Herkes öyle yorumluyordu. Olaf Scholz biraz daha sessiz bir lider olacak gibi bir izlenim veriyor herkese. Ama son işte iki haftadır biraz bir kıpırdanış içerisinde. Amerika'ya gitti, Kuzey Akım 2 attı. Bush adeta, Bush, hep Bush geliyor aklıma, Biden derken nedense son dönemde. Biden adeta Alman projesi bu. Yani Rus olmaktan çok Alman projesi, Alman enerji ihtiyaçları açısından yapıldı. Tabii ki Alman devletinin, Alman kanadının da işbirliği içerisinde. Kapatırız dedi hattı. Hiçbir şey söyleyemedi. Fakat bir yandan silah vermiyor. Bir böyle bir kıvranma var. Almanya ve Amerika'dan da sürekli şey değerlendirmeler. İşte tarihe atıfla, tarihin öcülerine atıfla efendim Almanya'nın Rusya ile bir şekilde yakınlaşması çok tehlikeli dünya için tarzında. Fakat bu arada da Ukrayna'da daha ziyade üzerinden hareket edilenlerde açık bir biçimde devlet karakteri haline geldi maalesef. Banderistler bu arada. Böyle çok trajik bir görüntü var. Almanya'nın burada bütün hortlakları ortaya çıkabilir. Hakikaten Almanya'nın pozisyonu nasıl siz değerlendirirsiniz?
Şimdi, yöneticilerin de bugün almakta olduğu ya da yarın alacağı tavrı bir an bir kenara koysak, çünkü bu insanların omurgasının nasıl değiştiğini bilmek zor. Yapısal açıdan bakarsak Almanya'nın hem varlığını devam ettirebilmesi, hem güçlenmesi, hem de Avrupa'daki kendi hegemonik konumunu koruması ya da buraya ulaşması için Rusya'ya ihtiyacı var. Enerji tedariki açısından ihtiyacı var. Ciddi, kuvvetli bir pazar olarak ihtiyacı var. Güvenlik ilişkileri açısından ihtiyacı var. Dolayısıyla Almanya'nın eski dediğim canavarları hortlayacaksa, birileri buraları kaşıdığı için değil, olayın yapısal doğasından kaynaklanarak olacak bu. Almanya Avrupa'nın ortasında kocaman bir ülke. Son derece güçlü bir ekonomi, dünyanın en sağlıklı ekonomisi aslında şu anda. Bu durumda genişleme ihtiyacı var, kaynak ihtiyacı var, teknoloji transferi ihtiyacı var, kendine yeni müşteri bulmak açısından siyasi müşteri bulmaya ihtiyacı var uzun dönemde. Çin'e karşısında da dikkat ederseniz tavrı Amerika'nınkinden farklı. Amerika'nın ekonomisini geçtiğini çok açık bir şekilde farkındalar ve bunu hemen Soğuk Savaş'ın arkasında ifade ettiler zaten o zaman. Yani o zaman Amerikalılar çok kutupluluk, çok kutuplu grubu diye bir laf kullanıyordu. Bunun içinde Almanya'da vardı. Çin'in, Rusya'nın yanı sıra. Fransa aynı şekilde her zaman nota içinde bile kendi bağımsızlığını korumaya çalışmış bir nükleer güç. Dolayısıyla şimdi Ukrayna'nın bir diğer sonucu da bu saate kadar kapalı kalmış bütün çelişkileri ortaya çıkarmaya başlamış olması. Yani dünyayı daha iyi bir görülebilir hale geldi. Ukrayna sorunu doğrudan Tayvan sorununa bağlanabilir kavramsal olarak. Çünkü Ukrayna'da olacaklara bakarak Tayvan'da Çin pozisyonunu belirleyecek belki de. Ya da ona göre bir önlem almaya çalışacak. Çin çünkü sürekli Batı'yı okumaya çalışıyor. Nasıl Batı Çin'i okumaya çalışıyor. Şimdi gayet güzel bir olasılık burada. Rusya-Çin ilişkilerini değerlendirmek için çok önemli bir fırsat burada. Hem Batı için, hem Çin ve Rusya için ne kadar ileri gidecekler beraber olma konusunda. Dolayısıyla Ukrayna döndü dolaştı, içinde bulunduğumuz dünyanın tam semptomu olarak geldi karşımıza.
Evet, haklısınız. Peki hocam, bir de son olarak Türkiye'yi sormak istiyorum. Tabii yani biraz klişe olacak ama Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk girişimi ısrarlı bir biçimde dile getirdi ama öte yandan sorunu okuma biçimi ve Ukrayna ve Rusya arasında bir sorun olduğu tespiti, anladığım kadarıyla Kremlin'de bir karşılığı yok bu tespitin onların bakış açısından. Evet. Bir yandan da tabii Amerika'nın da teşvikiyle Ukrayna ile kurulan stratejik ilişkiler var. Biz de çok etkileneceğiz. Yani artık Amerikalı yorumcular doğrudan Karadeniz boğazları kapatması Türkiye'nin gibi şeylerden bahsediyorlar. Evet, Türkiye'nin yani buradaki durumu. Buyurun.
Şimdi Türkiye'nin buradaki durumu yönetici sınıfının en büyük zaafıyla bir kere malum. O da kendi kafalarındaki dünyayla realiteyi sürekli karıştırıyorlar birbirine. Türkiye ne Rusya ne de Amerika karşısında arabulucu edebilecek çapta bir ülke değil. Yani ne ekonomik gücü buna uygun, ne siyasi prestiji buna uygun, ne de bir şey dayatma şansına sahip. Arabuluculuk yapacak olan, en azından karşı karşıya olanlarla en azından diyorum aynı düzeyde olması gerekir. güç kapasiteleri açısından. Çünkü çıkacaksın orada konuşacaksın ve dinleyecekler seni. Niye dinlesinler? Yani akılsa herkeste akıl var, akıl çok.
Evet.
Şimdi diğer taraftan Türkiye hem Batı ile hem Rusya ile hem de bu arada çabalıyor kuşak yol teori şeyinin projesinin parçası olmaya. Türkiye için de artık hani dediğim karar anına doğru gidiyor. Karar veremeyecek ama.
Hı hı.
Karar veremediği için de bunun maliyeti hem devlet yapısı açısından hem ekonomik olarak hem askeri olarak yüksek olacak bunun maliyeti.
Hı hı. Anladım. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa çok teşekkürler.
İyi çalışmalar.
Sağ olun. Evet, Ergin Yıldızoğlu hocamızla konuştuk. Bu olup biten fırtına, esen fırtınayı anlamaya çalıştık. Nereye gideceğini hep beraber göreceğiz elbette. Değerlendirmelerini aldık efendim. Led Zeppelin'den bugün bir şarkıyla kapatalım. Good Times, Bad Times. Umarım Good Times olur diyeceğim. Pek umutlu olmamakla birlikte. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta. Biraz da Fransa seçimi. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği ve Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.